Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2019 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncilleri bölümündeki Yüce Ruhların Manevi Zevki Fedakarlık başlıklı yazısını sunacağız. Mevlana Hazretleri, sevenin sevdiği uğrunda katlanacağı fedakarlıkları şu temsili hikayeyle anlatır. Bir efendiye hediye olarak bir kavun getirilmişti. O da sevdiği, gönüldaşı, derin duygulu, sadık hizmetkarı Lokman'ı çağırdı. Lokman gelince efendisi kavundan bir dilim kesip ona ikram etti. Lokman o dilimi sanki bal gibi, şeker gibi yedi. Efendisi ona ikinci bir dilim daha verdi. Zira efendisi Lokman'ın duyduğu bu lezzet karşısında huzur buluyordu. Derken kavundan son bir dilim kaldı. O zaman efendisi, "Bunu da ben yiyeyim de ne kadar tatlı bir kavun olduğunu anlayayım," dedi. Efendisi o dilimi yer yemez kavunun acılığından ağzını bir ateş kapladı. Dili uçukladı, boğazı kavruldu. Kavunun acılığından kendinden geçti. Ondan sonra Lokman'a sordu. "Ey benim canım hizmetkarım, böyle bir zehri nasıl oldu da tatlı tatlı yedin, neden bir şey söylemedin?" Lokman dedi ki, "Ben siz Efendimizin elinden o kadar tatlı yemekler yedim, maddeten ve manen o kadar çok nimetleriyle perverde oldum ki, size bunlar için mukabelede bulunamadığımdan dolayı mahcubiyetimden iki büklüm olmuşumdur. Elinizde ikram ettiğiniz bir şeye bu acıdır, yenilemez nasıl diyebilirim? Hem sizin elinizden gelen her acı bana tatlı gelir. Çünkü bedenimin bütün cüzleri sizin nimetlerinizle perverde olmuştur." Sonra Lokman heyecan ve muhabbet dolu sözlerle içini dökmeye şöyle devam etti. "Efendim, sizden gelen bir acıdan feryat edersem, başıma yüzlerce defa toprak saçılsın. Lütufkar elinin tadı bu kavunda nasıl acılık bırakır? Muhabbetten acılar tatlılaşır, muhabbet sayesinde bakırlar altın olur. Muhabbetle tortular durulur, arınır. Muhabbet vesilesiyle dermansız dertler şifa bulur. Muhabbetle ölüler dirilir. Muhabbet sayesinde padişahlar kul olur. Muhabbetten dolayı zindanlar gül bahçelerine döner. Muhabbetten ötürü karanlık evler aydınlanır, nurlanır. Muhabbet vesilesiyle nar nur olur. Hasılı muhabbetle kahır rahmet olur." Bezmi Alem Valide Sultan'ın dediği gibi, "Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl?" Kıssadaki hizmetkar, Allah yolunda candan ve maldan fedakarlıkta bulunmayı canına minnet bilen bir mümin kulu temsil eder. Zira dünya hayatında sadık mümin kullar canlarını da mallarını da cennet karşılığında Cenab-ı Hakk'a satmışlardır. Ayet-i Kerime'de buyrulur, "Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşarak öldürürler ve öldürülürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da verilen gerçek bir vaattir. Verdiği sözü Allah'tan daha çok tutan kim vardır? Öyleyse onunla yaptığınız alışverişe sevinin. Bu en büyük başarıdır." Fedakarlığın zirvesi Allah yolunda şehitliktir. İvazsız, garazsız, sadece Allah rızası için canını vermektir. Can tatlıdır. İnsan ölümden korkar, hayatının uzun olmasını ister. Fakat Allah yolunda canından geçebilenlere Cenab-ı Hak çok daha büyük manevi lezzetler tattırır. Hadis-i şeriflerde buyrulur, "Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehit, gördüğü büyük itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve 10 defa şehit olmayı ister." Sizden biriniz karıncanın ısırmasından ne kadar acı duyarsa, şehit olan kimse de ölümden ancak o kadar acı duyar. Nitekim kavmi tarafından şehit edilen Habib-i Neccar ne acı ne de öfke duyuyor. Sadece kavmine acıyarak şu temennileri terennüm ediyordu. Keşke Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi. Ancak fedakarlıktaki bu ruhani zevke ulaşmak kalbi bir terakki ister. Nefsani ve dünyevi arzuların girdabında boğulmuş kişilere fedakarlıklar çok ağır gelir. Nitekim Tebük seferi hazırlıkları devam ederken kalplerinde hastalık bulunan münafıklar "Bu sıcakta sefere gitmeyin" diye menfi propaganda yaptılar. Cenab-ı Hak ise fedakarlıktan kaçınan kişilere şu ikazda bulundu: "Cehennem daha sıcaktır." Allah yolunda bilhassa cihat ve vatan müdafası gibi mukaddes vazifelerde gösterilecek fedakarlıkların dünyada da bir karşılığı vardır. Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihad ederseniz uhrevi mükafatların yanında seveceğiniz başka bir şey daha var. Allah'tan yardım ve yakın bir fethi. Müminleri bunlarla müjdele. Hakikaten tarih şahittir ki, eğer bir harpte Allah yolunda samimi ve ciddi şehitler veriliyorsa ardından zaferler gelmekte. Çanakkale zaferi bunun eşsiz bir misalidir. Fakat eğer bir harpte molozlar dökülüyorsa ardından hezimet gelir. Öyleyse tıpkı Çanakkale cephesindeki sancaklarda yazdığı gibi din, vatan, namus ve ittihadın bekası için fedakar ve diyarkam gençler yetiştirmek zaruridir. Bu hususta bizlere rehber olan ashab-ı kiram benzersiz fedakarlıklar sergilediler. Bedir'de ve Uhud'da canlarını ortaya koydular, şehadet için yarıştılar. Çünkü onlar Allah Resulüne can feda edeceklerine dair iştiyakla beyat ettiler. Hendek'te açlık ve muazzam endişeler içinde fedakarane gayret ettiler. Hudeybiye'de ağacın altında Peygamber Efendimiz'e "Biz senin gönlündekine beyat ediyoruz" dediler. Mute'ye giden kumandanlar şehit olacaklarını bile bile bayrama gider gibi cepheye koştular. Tebliğ ve ilahi kelimetullah için dünyanın dört bir yanına yayıldılar. Fedakarca koştular. Çölleri nasıl aşacağım, harcırahım ne olacak, beni cellatlardan kim koruyacak demeden sefer ettiler. Zaferlere ulaştılar. Onları kendilerine numune bilen Fatih ve Yiğit askerleri de İstanbul surlarına tırmanırken, "Bugün şehitlik sırası bende" diye iştiyakla ileri atılıyorlardı. Bu fedakarlık ve kahramanlığın neticesinde surlara fetih bayrağını diktiler. Fedakarlık, bir davanın ihtiyaç duyduğu yetişmiş, ideal insan şahsiyetinin en mühim ve vazgeçilmez hasletidir. Her zaman aranan, özlenen, iştiyak duyulan bir vasıftır. Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafeti zamanında bir gün dostlarıyla oturuyordu. Onlara Allah'tan bazı talep ve temennilerde bulunmalarını söyledi. Adeta onların hayal ufkunu görmek istedim. Oradakilerden bir kısmı, "İçinde bulunduğumuz şu hane dolusunca paralarım olsun da Allah yolunda infak edeyim" şeklinde niyet izhar etti. Bir kısmı "şu ev dolusu altınım olsun da Allah için harcayayım" tarzında temennide bulundu. Bazılarının hayali de "şu hane dolusu mücevherlere sahip olayım da onları Allah yolunda sarf edeyim" şeklinde oldu. Ancak Hazreti Ömer bu ufku yeterli bulmayıp daha fazlasını isteyin deyince onlar "Allah Teala'dan daha başka ne isteyebiliriz ki" dediler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Bense içinde bulunduğumuz şu hanenin Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel ve Huzeyfetül Yemani gibi müstesna, fedakar, hizmet ve gayret ehli, ideal ve yetişmiş kimselerle dolu olmasını ve bunları Allah'a itaat yolunda, yani tebliğ ve ıslah hizmetlerinde istihdam etmeyi temenni ederim, dedi. Bu vasıfta fedakar insan bulmanın zorluğunu ifade sadedinde şu menkıbe çok manidardır. Sultan II. Murat tanışıp çok hürmette bulunduğu Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine bir ferman vermiş, onun talebelerinin ilim ve irfanla huzur içinde meşguliyetlerini temin için onları vergi ve askerlikten muaf tuttuğunu bildirmişti. Ancak bu iltifat maalesef menfaat içinde dergaha çokça insanın akın etmesine sebebiyet verir. Hatta Ankara civarının vergilerinde düşüş olur. Nihayetinde Sultan Murat da tedbiren Hazret'ten müridanın listesini talep eder. Bunun üzerine Hacı Bayram-ı Veli bütün tabilerini Kanlıgöl mevkiine toplar. Meydana büyük bir çadır kurdurur. Bir imtihan yapacaktır. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri gelenlere hitap eder. Dervişlerim, bugün Allah Teala'ya kurban olmak günüdür. Canını, malını bu uğurda feda etmek isteyen çadıra girsin. Kalabalık içinden bir yiğit çıkar ve çadıra girer. Herkes merakla ne olacağını beklemektedir. Birazdan çadırdan dışarı oluk oluk kan aktığı görülür. Çağrı tekrar edilir. Ardından bir de kadın çadıra girer. Yine dışarı kanlar akar. Bu dehşetli manzarayı görenler arasından çadıra girmeye cesaret edecek başka hiç kimse çıkmaz. Aslında çadırdan akan kanlar daha evvel oraya saklanmış olan kurbanlara aittir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, sultana müritlerinin listesi olarak sadece bu iki kişinin adlarını bildirir. Hazreti Mevlana, fedakar insanı bulmanın zorluğunu fakat aramayı asla bırakmamanın lüzumunu şöyle anlatır. Bir gece vaktiydi. Evimden dışarı çıktım. Kırlarda geziyordum. Bir adamcağızın elinde fenerle dolaştığını gördüm. Bu gece karanlığında ne arıyorsun diye sordum. Adam, insan arıyorum diye cevap verdi. Ona dedim ki, yazık, boşuna yoruluyorsun. Ben yurdumu terk ettim de yine onu bulamadım. Git evine yat, rahatına bak. Nafile arıyorsun, onu hiçbir yerde bulamayacaksın. Adamcağız acı acı baktı. Bulamayacağımı ben de biliyorum. Ama hasretle aramak bile bana lezzet veriyor. Aradığımın o olması içimi ferahlatıyor. Peygamberimiz Risalet hayatı boyunca ashabını fedakar, diyargam, cömert bir vasıfta terbiye etmiştir. Ashabın fedakarlığı öğrenmesi için nice ibret dolu hadiseler yaşanmıştır. Siyer-i Nebi bizler için baştan başa ibretler ve derslerle doludur. Fedakarlığın ehemmiyetini bize en çok bildiren hadise ise Tebük seferidir. Tebük seferi her bakımdan bir zorluk seferiydi. Evvela mevsim yılın en sıcak zamanlarıydı. Medine'de hasat vaktiydi. Meşgale vardı. Gidilecek mesafe çok uzundu. 1000 kilometreydi. Düşman, devrin süper güçlerinden biri yani Bizans'tı. Bu uzun ve zorlu sefer için ciddi manada teçhizat ve masraf yapılması için de seferber olunması gerekiyordu. Yani önce maldan fedakarlık zarureti vardı. İşi zorlaştıran bir başka unsur da münafıkların moral bozucu, fitne karıştırıcı propagandalarıydı. Sahabe bu zorlukların üstesinden geldi. Düşman bu fedakar ve iman dolu ordunun karşısına dahi çıkamadı. Bu seferin tek bir şehidi vardı. Zülbicadeyn. Bu fedakar ve cefakar sahabiyi yakından tanıyalım. Babası öldüğünde Abdullah'a hiç mal bırakmamıştı. Zengin olan amcası onu yanına alıp büyütmüş ve mal sahibi yapmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman Abdullah Müslüman olmak ve onun yanına koşmak istemişse de müşrik amcası buna mani oldu. Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethedip Medine'ye döndüğü zaman artık sabrı tükenen Abdullah amcasına "Ey amca, Müslüman olmanı hep bekledim durdum. Senin hala Muhammed aleyhisselamı arzu ettiğini göremiyorum. Bari benim Müslüman olmama izin ver, dedi. Amcası onu malıyla tehdit ederek şöyle dedi. Eğer sen Muhammed'e tabi olursan, üzerindeki elbisene varıncaya kadar sana verdiğim her şeyi geri alırım. Abdullah tereddüt bile etmedi. Ben vallahi Muhammed'e tabi oldum. Taşa puta tapmayı bıraktım bile. Elimdeki şeyleri alırsan al, dedi. Amcası elbiselerine varıncaya kadar her şeyini aldı. Abdullah radıyallahu anh elbisesiz olarak annesinin yanına gitti. Annesi kalın kilimini iki parçaya ayırdı. Abdullah onun yarısını belinden aşağısına, yarısını da belinden yukarısına sardı. Bir an evvel Medine'ye varıp Allah Resulüne kavuşmak istiyordu. Daha fazla duramadı. Kendisini sıkıştıran kavminden yakasını kurtararak o gece gizlice yollara düştü. Uzun ve meşakkatli bir yolculuğun ardından eli ayağı parçalanmış, açlık ve susuzluktan takati kesilmiş, perişan bir halde Medine'ye yaklaştı. Heyecanı had safhadaydı. Fakat bir an üzerindeki kaba çullarla Allah Resulü'nün huzuruna çıkamayacağını düşündü. Buna rağmen Fahri Kainat Efendimiz'e kavuşma heyecanına mani olamadı ve Mescid-i Nebevi'ye koştu. Seher vaktine kadar mescitte yattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdı. Cemaate göz gezdirip evine döneceği sırada Abdullah'ı gördü. Kimsesizleri, yalnızları ve mazlumları simalarından tanıyan rahmet peygamberi, o mübarek sahabiyi şefkat ve muhabbetle bağrına bastı. Eski isminin Abdülüzzah olduğunu öğrenince, ''Sen Abdullah Zülbicadeynsin, çifte çul kilim sahibi Abdullah'sın, bana yakın yerde bulun, sık sık yanıma gel.'' buyurdu. Abdullah radıyallahu anh, suffede kalıyor ve oku emrine ittiba ederek Kur'an-ı Kerim öğreniyordu. Bir müddet sonra Kur'an-ı Kerim'den birçok sureyi okuyup ezberlemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında o Allah'a ve Allah'ın Resulüne hicret ederek çıkıp gelmiştir. O evvahlardandır. Yani Allah'a çokça yalvaran ve Allah aşkıyla yanıp tutuşan biridir buyurarak iltifatta bulunmuştur. Çünkü o Kur'an okurken Allah'ı çokça zikreder ve yanık terennümlerle içli dualar ederdi. Abdullah Tebük seferine katılacağı zaman Peygamberimizden bu seferde şehit olmak için dua istedi. Allah Resulü onun bu arzusuna cevaben şöyle dua etti. Ey Allah'ım! Onun kanını kafirlere haram kıl. Abdullah radıyallahu anh hayretle, ya Resulallah ben öyle istememiştim dedi. Bunun üzerine Peygamberi Zişan şöyle buyurdu. Sen Allah yolunda harbe çıkarda hummaya tutularak ölürsen şehitsin. Hayvanın seni düşürüp boynunu kırarsa sen yine şehitsin. Gam çekme. Bunlardan hangisi olsa şehitlik için sana yeter. Gerçekten onun şehadeti mucizevi bir şekilde Allah Resulü'nün buyurduğu surette tahakkuk etti. Hummaya tutulup Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bu mübarek sahabinin defin hizmetleriyle Allah Resulü bizzat alakadar oldu, onu mübarek kollarını alarak kabre koydu ve onun hakkında ''Ya Rab, ben ondan razıyım, hep razı ola geldim, sen de razı ol.'' niyazında bulundu. Bu manzaraya şahit olan ve Efendimizin bu sahabisi için buyurduğu duayı işiten Abdullah bin Mesud radıyallahu anh da ''Ne olurdu bu kabrin sahibi ben olaydım. Keşke oraya bu iltifatı peygamberiyle gömülen ben olsaydım.'' diyerek ona gıpta etti. Zülbicadeyn bir garip sahabiydi. Fedakarlığı, kendini Allah ve Resulüne adamışlığı ona bu dereceyi kazandırdı. Buna mukabil Tebük seferine katılmayanları ağır bir muamele bekliyordu. Yalanlar söyleyerek mazeret beyan eden münafıklar hakkında şu ağır hitap nazil oldu. Onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar necistirler, yani leştir ve murdardırlar. Bundan sonraki seferlere ganimet umuduyla katılmaları da yasaklandı. Tebük'e katılamayan fakat çok pişman olup tevbekâr olan, kendisini mescidin sütunlarına bağlayan Müslümanlar affedildiler. Zira onlar tevbe-i nasuhta bulundular. Tebük'e katılmayan üç sahabi daha vardı. Onlar salih müminler oldukları halde bugün yarın derken mevsimlik taze meyvelere zebun oldular, ihmalkarlık ettiler, sefere katılamadılar. Fakat yalan mazeretler de ileri sürmediler. Peygamberimiz bu sahabileri affetmedi. Ayet gelinceye kadar bekleyin buyurdu. Hilal, Kâb ve Mürare. Bu üç sahabiden ikisi Tebük'ten evvelki bütün gazvelere katılmıştı. Diğeri de Bedir hariç bütün gazvelere katılmıştı. Buna rağmen ihmal sebebiyle bir sefere katılmamaları böyle ağır bir muameleyle karşılandı. Demek ki tebliğ faaliyetlerinde şu kadar fedakarca hizmet ettim, bu kadarı kâfi demek asla makbul değildir. Bu üç sahabiye tart cezası verildi. Yani kendileriyle bütün insani irtibat kesildi. Kimse onlara selam vermedi. Tecrit edildiler. Bu muamele karşısında onlara adeta yeryüzü yabancılaşmıştı. Öyle ki hanımları bile kendileri için bir yabancı gibiydi. Bu yüzden onlar da gece gündüz ağladılar. Eriyen bir muma döndüler. Izdırap içinde 50 gün geçti. Nihayet doğru konuşmuş olmaları ve samimi bir şekilde tevbe etmelerinin bir mükafatı olarak nazil olan bir ayeti kerimeyle affa mazhar oldular. Müjdeli ayeti okurken kalbi ümmetinin saadetiyle çarpan Peygamberimizin mübarek yüzü sevinçle ayın 14'ü gibi parlıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kâb bin Malik'e bu müjdeli haberi şöyle bildirmiştir. Seni doğduğun günden beri geçirdiğin en hayırlı ve mesut bir günle müjdelerim. Kâb bin Malik radıyallahu anh de Allah'ın bu yüce affına bir şükrane olarak, ya Resulallah, ben de Allah ve Resulünün rızası için malımın hepsini tasadduk etmek istiyorum dedi. Ancak Allah Resulü, malının bir kısmını kendin için alıkoy. Böylesi senin için daha hayırlıdır buyurdular. Bir tarafta kendini Allah ve Resulü yolunda feda eden Zülbicade'nin mazhar olduğu iltifat, bir tarafta ihmalkarlıklara gösterilen ciddi ikaz, ilahi tehdit ve ceza. Hal böyleyken Allah yolunda gayretlerden uzak kalırsak, ya bizim halimiz nice olur? Her birimiz bir Tebük seferinde olduğumuzu unutmamalıyız. Allah yolunda yaptıklarımızı bir hiç görerek son nefese kadar daima hizmete devam etmeliyiz. İsar, peygamberlere ve Hakk'ın veli kullarına mahsus, fedakarlık ve cömertliğin zirvesi olan bir haslettir. Nefsinden fedakarlık yaparak, hakkından vazgeçerek kendinin de muhtaç olduğu bir hakkı veya imkanı diğer bir mümine devredebilmektir. Her halükarda kendinden önce din kardeşinin huzur ve saadetini düşünebilmektir. Yani önce nefsim demek yerine benlikten diğer gamlığa geçip önce kardeşim diyebilmektir. Hakim Tirmizi infakı ne güzel tarif eder. İnfak, başkasının sevinciyle huzur bulmaktır. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu faziletin de zirvesindeydi. Onun mübarek hanesine ganimetler ve hediyeler gelirdi. Fakat o eline geçeni dağıtmadan rahat edemezdi. O fakirlerin doymasıyla açlığını unuturdu. İsar, hane-i peygamberin öyle ayrılmaz bir vasfıydı ki, Ayşe annemiz şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile efradı Medine'ye geldiği günden vefat ettiği güne kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Diğer bir rivayette de şöyle buyurmuştur. Dilesek doyabilirdik fakat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendinden feragat ederek yani mümin kardeşini kendine tercih ederek isar ederdi. Fedakarlık candan ve maldan olduğu gibi bütün diğer imkanlardan da sergilenir. Bir misal olarak yaz mevsiminde camiler cıvıl cıvıl Kur'an öğrenmeye koşan çocuklarla dolu. Mektepler tatil olduğundan dolayı yaz mevsimi evlatları yetiştirebilmek için büyük bir fırsat. Fakat bu fırsatı ancak fedakar gönüller ganimete dönüştürebilmekte. Hizmetten uzak düşmeye bahane arayanlarsa bu bereketli mevsimi uzun ve gereksiz tatillerde heba etmekte. Rabbimiz fedakarlardan eylesin. Fedakarlık, Hakk'a yakınlık ve dostluğun birinci şartıdır. Nitekim Hazreti İbrahim'in farikası Halilullah, Allah'ın dostu olmasıdır. O, bu müstesna makama canından, malından ve evladından fedakarlık ederek nail olmuştur. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in Hakk'a teslimiyetinden hatıra olan kurban ibadetinin kelime manası da yakınlaşmaktır. Yine bu ibadetin diğer ismi olan udhiye de fedakarlıkla aynı kökten gelir. Sözün özü, fedakarlık göstermeden Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek ve dost olabilmek mümkün değildir. İnsanlık bugün fedakar şahsiyetlere muhtaçtır. İslam alemi de bugün yetişmiş, fedakar ve ideal insanları beklemektedir. Ne mutlu arkasından fedakar insan mirası bırakarak şu gök kubbede hoş bir seda bırakabilenlere. Cenab-ı Hak holgamlıktan, nefse ve hevasına uymaktan, kendini düşünmekten, pintilikten ve korkaklıktan muhafaza buyursun. Fedakarlık, şecaat, diğergamlık, isar ve cömertlik faziletlerinden bizlere ve nesillerimize hisseler nasip eylesin. Bize bu vatanı emanet eden şuheda dedelerimize ve bu vatanı canı pahasına koruyan şehitlerimize Cenab-ı Hak sonsuz rahmet ve ihsanıyla muamele buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2019 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncilleri bölümündeki Yüce Ruhların Manevi Zevki Fedakarlık başlıklı makalesini, yazısını paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.